Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
yemeğe
olduğu
göre,
için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz bugün de siz sevgili dinleyenlerimize, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Seslerine. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Program boyunca bizlerle iletişim geçebileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da bizleri Hayatın Sesleri olarak arayıp buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki bir birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştü. İlk yenilen biz değildik elbet, gün oldu dünyaya küstü. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar yandım. Sen ne olur çocukluğumu sakla, tek kalan bu elimde avucumda. Ağlama anne benim için ağlama, kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar yandım.
Her birimiz başka bir hikaye, anne bu ayrılıklar niye? Sen yine birinin söyle bana, yavrum uyusun da büyüsün diye. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar yandım.
Sen ne olur çocukluğumu sakla, tek kalan bu elimde avucumda. Ağlama anne benim için ağlama, kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, aynı zamanda İç Anadolu Bölge Başkanı Sayın Serpil Polat'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Evet, Türkiye'nin ilk ve tek girişimci kadınısınız galiba bu anlamda, değil mi?
Kültürel anlamda. Evet, kültürel girişimcisiyim ben.
Şimdi TOB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nun çalışmalarından da söz edeceğiz ama şimdi biz bir Türk El Sanatları Şöleni vardı geçtiğimiz hafta. Bu şölenden söz etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok kapsamlı bir şölendi. Hangi tarihler arasında, nerede, nasıl gerçekleşti, neleri sergilediniz o şölende?
Evet, aslında oraya gelmeden önce buraya nasıl geldik ve şöleni nasıl gerçekleştirdik onları anlatmak lazım. Dediğim gibi ben Türkiye'nin ilk kültürel girişimcisiyim ve 10 yıldan fazla bir süredir geleneksel Türk el sanatlarının yaşaması ve modern hayata kazandırılması üzere projeler yazan bir şirkete sahibim. Bir iş modeli oluşturdum aslına bakarsanız. Yaptığım buydu. Yitip giden değerlerimize ulaştım. Ülkemizin dört bir ucunda. Antep'ten, Urfa'dan, Edirne'den, Kars'tan. Çoğu son temsilci olan zanaatkarlarımızı buldum. Ve bunların ürünlerini...
Çok uzun soluklu bir süreç olmuştur herhalde.
Elbette,
değil
tabii.
Mi?
Yani biz bu etkinlikleri, sizin gördüğünüz etkinlik son etkinliğimizdi. Ama son derken en son yaptığımız etkinlikti.
Evet. Devamı
ama
gelecek.
Devamı elbette. Hem de gümbür gümbür gelecek. Yılda 3-4 kere hem yurt içinde hem yurt dışında sanatlarımızı tanıtıyoruz bizler. Adını bile duymadığımız zanaatlerimiz var. Yitip giden değerlerimiz, hattı gubari, mütteka, kazaziye, yatık, yemenik.
Nedir ki onlar?
O kadar çok ki, o kadar çok ki. Şimdi tabii bu kısa sürelerle belki anlatabileceğim sanatlar değil ama yüzyılların imbiğinden akıp gelmiş, birikmiş kültürel değerlerin sonucunda oluşan sanatlar elbette hepsi. Örneğin habbaplık, hiç duydunuz mu habbaplığı bilmiyorum ama habbaplık aslında takunya. Bildiğimiz takunya sanatı. Yine bahsedebileceğimiz kutnu dokuma var. Onu yakından gördünüz mü bilemiyorum ama kutnu dokuma 7 pedallı özel bir tezgahta dokunur aslında. Ve dokunuş şekillerine göre 64'ten fazla çeşidi olan bir kumaş. İsimleri de masal tadında. Zincirli kemha, alaca kemha, sobalı, bacalı, darıca, sarıca, alaca diye
güzel
gidiyor.
Tabii evet. Binlerce yıllık tarihimiz tabii olunca altında yatan, dolayısıyla unutulmaya yüz tutmuş böyle güzel sanatlarımız da var. Ne güzel siz bunları bulup ortaya çıkarmışsınız.
Bunu birileri yapmalıydı. Ben hep bunu söylüyorum. Yani ben taşın altına elimi değil tüm artık bedenimi koydum bu konuyla
Peki,
ilgili.
Peki ustaları olarak var mı bu sanatların? Nasıl ulaştınız
Şimdi,
onlara?
Şimdi çoğu son temsilci dediğim gibi bu zanaatkarların ama ürettiklerine pazar bulamıyorlar. Sorun orada. Hı-hı. O devamlılığı sağlayamıyorlar. Aslında bana hep soruyorlar nereden girdin bu işe diye. Belki ondan biraz bahsetmek lazım daha aydınlatıcı olmak için. Bir asker kızıyım. Ben ülkeyi karış karış gezdim.
Gezdiniz,
babamla
evet.
Antep'ten tutun da işte Bitlis, Siirt, Türkiye'nin her yerinde yaşadım. Bir akademisyen eşiyim. Dünyayı gezdim eşimle. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşadım. Farklı kültürlerle tanışma şansına sahip oldum. Ve şunu gördüm. Türk kültürünün dünya üzerindeki yeri bambaşka. Fakat eksikler var. Tanıtım, sunum. En büyük eksiklerimiz. Hı hı. Bunu gözlemleme şansına sahip oldum ayrıca da. Bunun üzerine bir girişimcilik hikayesiydi başlattığım hikaye.
Ne zaman başladı o hikaye?
10 yılı geride bıraktım. Hı hı. Limon Ağacı Danışmanlık Şirketi ile birlikte şirketim. Öyle bir isimle girdik. Ve sonrasında da Ehli Hüner isimli bir marka oluşturduk ustalarımla birlikte. Ülkenin dört bir ucunda yaşayan 80'den fazla zanaatkar var şu an ekibimde. Çoğu da Kültür Bakanlığı'nın belgeli zanaatkarları bunların. Yani ne anlama geliyor bu? Diyelim ki bir sanattan artık 10 tane bu ülkede yapan kişi varsa işte belli sınavlardan, belli aşamalardan geçmiş kişiler bu belgeyi almaya hak kazanıyor. O belgeye sahip zanaatkarlarla birlikteyiz. Ve geçmişten getirdiğimiz bu değerleri gelecek nesile aktarmakla sorumlu kültür elçileriyiz aslına bakarsanız.
Evet, ne güzel aslında çünkü gençlerimizin, özellikle genç kuşakların onlarla tanışması, onları devam ettirmeye çalışması çok önemli gerçekten. Çünkü bilmiyorlar, unutulmaya yüz tutmuş pek çok sanatımız var,
evet,
değil mi?
Benim 17 yaşında bir oğlum var ve ben bu işlerin içinde olmasaydım bu sanatlardan bir haber olacaktı.
Hı hı. Peki nasıl ilgisi? İlgili mi?
İlgili, o seyrediyor, geliyor etkinliklerimizde, evet. Tezgahların başına oturuyor. İşte bizde çok enteresan dokumalar var, dokuma tezgahlarında işte kutnudur, kızılca bölüktür, ipektir, bunları da gösteriyoruz. İşte hakkaklık var mesela, ilginç, o hakkaklıkla çok ilgileniyor. Hak sanatı, hiç duydunuz mu bilmiyorum.
Evet.
Metal hat oyma.
Hı hı.
Böyle değişik çalışmalar var.
Ne güzel. Ülkemizde. Şimdi bütün o çalışmaları siz Türk El Sanatları Şöleni'nde mi sergilediniz?
Evet. Evet. Öyle yapıyoruz. Yine belediyelerin destekleriyle, valiliklerin ev sahipliğinde, işte odaların destekleriyle gidiyoruz ilde. Çünkü biz şunu biliyoruz, yeni nesil bizim ayağımıza gelemez. Çünkü hepsi bir yerde. Biz toplu olarak onların ayağına gidiyoruz.
Hı hı. Modeli nasıl, böyle oluşturduk. Gençlerin ilgisi nasıl o
şölenlerde? İnanın çok keyifli. Eğer doğru yere ulaşırsak, doğru organizasyonları planlayabilirsek çok ciddi bir ilgi var. Zaten şimdi bahsettik, Kayseri'deki etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir organizasyonu şeklinde yaptık. Sağ olsun valimiz, Kayseri valimiz bütün okulları seferber etti ve okullar gelip bizim orada kültür dersi yaptı. İşte birer saat. Hı hı. Çünkü çocuklar bunu görmek zorundalar.
Elbette.
Eğer bu vatan topraklarında yaşıyorsak hepimizin boynunun borcu tabii bunları bilmek. ...bilmek ve devamını getirmek.
İlk kez mi gerçekleştirdiniz böyle
değil,
bir şey?
Hayır, değil. Evet. Sadece Türkiye'de değil, biz yurt dışına da yapıyoruz bu etkinlikleri yıl içerisinde.
Türkiye'de nereleri gezdiniz, yurt dışında
Türkiye'de,
nerelere gittiniz?
İstanbul, Konya, Ankara, işte Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, o kadar çok yerde yaptık ki.
O zaman şu anda sizi dinleyen, bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var yurt dışında. Oralardan talep olursa yine gitmeye
gideriz,
hazırız
elbette,
diyorsunuz.
Elbette,
tabii.
Biz çok güçlü bir ekibiz. Gerçekten keyifli bir ekip. Çünkü ahili kültürüyle yoğrulmuş bir ekibiz.
Hı hı.
Birbirini destekleyen, beraber yol almayı bilen,
evet,
bir ekip. Öyle olunca her türlü sanatı bir arada görme şansına sahip olabiliyorlar. Hatta benim ekibimde dünyanın en küçük el yazması Kur'an-ı Kerim'ini yazan ustam da vardı. Kayseri'deki organizasyonumuzda.
Evet.
3 yıldan fazla sürdü o Kur'an-ı Kerim'i yazması. 8 cüz vardı. Ve bir mikroskop altında, mercekler altında daha doğrusu görebiliyorlar onu. Ve yazımı o kadar enteresan ki tilki bıyığının tek bir kılıyla yapılmıştı.
Hmm.
Bu da tabii insanların çok ilgisini çeken bir zanaat, gubari hat sanatı. O da gösterilmeye değer bir sanattı Kayseri'de.
Ne güzel. Şimdi Türk El Sanatları'nın en iyi ustaları yer aldılar galiba, değil mi?
Evet,
ekibinizde.
60'tan fazla zanaatkarımız, hı-hı, vardı Kayseri ekibimizde. Gittiğimiz illerde ve ülkelerde programın durumuna göre, süreye göre, işte alana göre sayıyı değiştirebiliyoruz.
Peki,
sayı çoğaltabiliyoruz.
O el sanatları, ustaları ziyarete gelenlere o sanatı
yaptırıyorlar
mı?
Elbette. Zaten projenin özünde bu var. Bakırcının bakır dövdüğü, sedefkarın sedef kaktığı, Yemeni ustasının Yemeni diktiği etkinlikler oluyor. Bir şekilde gelen kişi işte taş baskıyı ustamla birlikte yapıyor.
Ne güzel.
Nasıl yapıldığını görüyor. Ya da topaç ustam, şimdi bir torna tezgahımız var. Orada topaç yapıyoruz. Ve o kadar enteresan ki topaç da benim çok sevdiğim bir oyuncak. Türkiye'de 100'den fazla ismi var topaçın. Her yörede farklı isimlerle,
evet,
anılıyor. İşte iştifan deniliyor, fıtça deniliyor vesaire. Çok keyifli. Torna tezgahında yapılıyor ve topaç nasıl çevriliyor onu gösteriyor ustamız ayrıca.
Hmm.
Oyunlar oynatıyor işte ilgisini çekmek üzere. Yine çok önemsediğim bir sanatımız var orada. Biz ev oyuncakları diye adlandırıyoruz ama İşin özünde Hacivat ve Karagöz figürlerimiz var. Türk gölge oyunu. Bizim için inanılmaz kültür. İşte biliyorsunuz Yunanistan bizim dedi. Yakın zamanda bir haber gördüm. Macaristan da bizim diyor. E tabi vakti zamanında aynı toprakları paylaşmış olabiliriz. Coğrafya aynı olabilir. Ama devamını bizim getirmemiz gerekiyor. Ben üzülüyorum tabi hal böyle olunca. O yüzden Odalar Birliği'ndeki görevimle de aslında çok örtüştü yaptığım iş, doğrusunu söylemek gerekirse. Bizler Odalar Birliği'ne seçilmiş başkanlarız. 8000'den fazla kurul üyemiz var. Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu'nun öngörüsüyle tabii kuruldu Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kadın Girişimciler Kurulu 10 yılı geride bırakıyoruz. O yüzden yaptığım bu işle sanat işi çok birbirinin içine girebilecek işler oluşturdu bir anda. Ve Hacivat ve Karagöz'den yola çıktım aslında bunu anlatırken. Böyle de bir projemiz var. Özellikle ev eksenli ekonomik değer yaratmak isteyen kadınların kültürel değerlerimizle ilgili çıkış yapması, işte bunlarla ilgili çalışmalar yapması konusunda projelerimiz var. O da aklıma geldi.
Ne güzel. Peki nasıl bir projedir bu? Yani kadınlar nasıl katılabilirler şu anda? Bizi şimdi dinleyen pek çok kadın dinleyicimiz var. Yurt içinden ve yurt dışında.
Şu an henüz başlamadı tabii proje. Bu ön bir bilgi olsun o halde. Dediğim gibi evde çalışan kadınların... Şimdi bakın aslında şuradan bahsetmek lazım öncelikle. İtalya'ya gidiyoruz. İşte her yerde Pinokyo. Alabileceğiniz birçok hediyelik eşya var Pinokyo ile ilgili. İşte Rusya'ya gidin, matruşka bebekleri. İşte insanın direkt aklına gelen. Peki Türkiye'ye gelen bir yabancı Türkiye'de niçin Hacivat ve Karagöz ile ilgili çalışmaları, hediyelik eşyaları alıp gitmesin?
Evet.
Ya da bunun akabinde devam edecek işte Keloğlan'ımız var, Nasrettin hocamız var figür anlamında kullanabileceğimiz. Bizim yapmak istediğimiz şey de... bu evdeki kadınları, evde çalışacak, çalışabilecek kadınların hediyelik eşya üretmesini sağlamak, evde üretmesini sağlamak. Akabinde yine bizim elimizde, çünkü Odalar Birliği'nin 81 ilde yapılanması var, Kadın Girişimciler Kurulu olarak da. Türkiye'nin en güçlü kadın ağıyız biz.
Peki siz İç Anadolu Bölge Başkanı olduğunuza göre farklı bölgelerde de başkanlıklar var. Dolayısıyla oralarda da bu tür çalışmalar yapılıyor.
Var. Ben ayrıca TOB'un üst kurulu üyesiyim. Kadın Girişimciler Kurulu'nda biz bunu da gündeme getiriyoruz. Her ilde var. Kayseri, Konya, Eskişehir, Nevşehir hepsi bana bağlı.
Dolayısıyla ağınız geniş. Çok geniş. O kadınlara ulaşma şansınız çok daha fazla.
Kesinlikle öyle. Ve işin güzeli bizim yine elimizle bunların işte müzelerde, yine turistik bölgelerde satışa sunulması çok kolay olacaktır. Tabii arz talep meselesi arttıkça, üretim arttıkça fiyat da ona göre daha makul olacak. İnsanlar Türkiye'ye geldiğinde gerçekten güzel hediyelik eşyaların Türk kültürünü anlatan formatıyla alıp gitmiş olacaklarını biliyoruz. Çünkü şu an içler acısı bir durum yaşıyoruz, takdir edersiniz. İşte Çin'den gelen ürünler...
Evet.
Ucuz olması sebebiyle sadece Türkiye'ye gelen bir yabancı turistin aldığı hediyelik eşya sınıfına giriyor.
Evet.
Ve bu bizi çok incitiyor, üzüyor.
Evet. Kendi çocuklarımız da onlarla oynuyorlar ne yazık ki. Dolayısıyla kanserojen içerdiği de pek biliniyor. Çok kez söyleniyor. Peki bu şölende bu ustaların yaptıkları ya da işte o çalışmalardan satışınız olmadı mı hiç?
Oldu elbette. Şimdi buradaki olay şu. Her usta kendi nama hesabına satışını yapar, iletişimini kurar gelen kişilerle. Çünkü sürdürülebilir olmasının başka bir yolu yok. Satış, arz talep, yani satışını yaparsa, pazar bulursa ürününe devam eder. Şimdi ben soruyorum ustama, ya ustam sen niye üretmiyorsun? Diyor ki pazar mı var, üretip ne yapacağım? Şimdi bunun için de çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Şimdi keçe deyince aklımıza, benim aklıma daha Türkçesi direkt aba gelirdi. Çobanların işte sırtına aldığı aba. Yıllar önce aklımda öyle bir şey var, kanı var.
Ama şimdi
var.
Neler yapılıyor, renk renk,
şimdi,
model model.
Lütfen düşünün bir keçe ustasını. Ona bütçe buldunuz, parasını verdiniz, hadi dediniz yap keçeyi. Bir tane, beş tane, bin tane, 50.000 tane. Allah aşkına sormazlar mı adama kaç tane çoban var da kaç tane çobanı aba yapıyorsun? Fakat siz o sanatınızı bir hanımın boynuna fular olarak dolayabiliyorsanız, gelenekli değerlere sadık kalarak modernize edebiliyorsanız, hı hı, işte sanatınız yitip gitmekten kurtulur.
Peki şimdi bunlar bulduğunuz ustalar tek kalan ustalar, evet, dediniz. Peki bu ustaların yanında çalışmak isteyen genç kuşaktan birileri var mı? Usta çıkıyor, bana da öğret bu sanatı diyen.
Elbette, işte bu tanıtımlarla ortaya çıkıyor. Hı hı. Çünkü filanca köyün mahallesinde kendi küçük atölyesinde iş yapmış bir usta kendini ne kadar tanıtabilir ki? Aslına bakarsanız Limon Ağacı Danışmanlık Şirketi bir halkla ilişkiler danışmanlık şirketi. Ve yaptığımız iş de benim bu zanaatkarlarımın halkla ilişkileri, PR'ı. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Ben onların aslında menajerliğini yapıyorum bir noktada. O yüzden bu kendinizi ne kadar çok anlatırsanız o kadar çok devamlılığını sağlayabileceğiniz, insanların dikkatini çekerek yeni çıraklar yetiştirebileceğiniz, o çırakları eğitebileceğiniz bir format yaratabilirsiniz.
Ne güzel.
Benim yapsam işte aslında bu.
Sizi kutluyoruz. Gerçekten bu konuda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çünkü genç kuşaklara örnek olması bakımından çok önemli ve çok güzel bir şeye imza atmışsınız. Tabii bunun yayılarak devam etmesi dileğiyle bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
sizlere
ederim.
Yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok sağ olun.
Siz de sağ olun.
İyi günler.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TOP Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, aynı zamanda İç Anadolu Bölge Başkanı Sayın Serpil Polat'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine.
Sağ olun.
Türküsün.
Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz Ezgi Zeytin Dalı Korosu'nun canlı konserinden aldığımız Burçak Tarlası adlı türküydü. Zeytin Dalı Korosu sevgili dinleyicilerimiz, Hatay'da kurulmuş 3 semavi din, farklı mezhep ve meslekten insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir koro. Şimdi koronun şefi ve müzik öğretmeni Sayın Ümit Tokgöz telefon hattımızda. Hemen kendisine merhaba diyoruz. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Evet, Zeytin Dalı Korosu'ndan şöyle küçücük bir şey dinledik ama sadece bununla sınırlı değil. Pek çok ezgi var Zeytin Dalı Korosu'nun seslendirdiği. Çünkü gerçekten az önce de söylediğim gibi farklı din, farklı mezhep ve farklı mesleklerden insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir koro. Birazcık korodan söz edelim. Ne zaman, nasıl kuruldu, kimler var koronuzda?
Öncelikle çalışmalarımız aslında 2016 yılında başladı. Biz aslında Hatay'ın Altınözü ilçesindeyiz. Altınözü ilçesi Hatay'ın küçük bir ilçesi. Fakat birçok kültürün kaynaştığı mozaik bir ilçede yaşıyoruz. Ve bizim çalışmalarımıza ilk başladığımız günlerde birçok kişi, burada halkta yaşayan kimi müdür, kimi öğrenci, kimi esnaf ve halktan birçok farklı meslek grupları da var. Yaş olarak büyük küçük. Herkes bir arada bir sesle müzik yapmaya başladık. Ve daha sonra koromuzun ilerleyen günlerinde repertuarımızı güçlenerek farklı dillerden, farklı kültürlerin eserlerinden de güçlendirerek konserlerimizi başlattık. Ve bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Evet. Kaç kişilik bir koro?
Koromuz 15 erkek, 15 bayan ve aynı zamanda 10 kişilik bir orkestramız var. Toplam 40 kişilik bir grup şu anda.
Evet. Peki orkestranızdaki sazlar da karma mıdır?
Evet, hepsi.
Evet, neler var mesela?
Enstrüman çeşitliliği olarak, yani birçok enstrüman şu anda var. Özellikle halk müziği çalgıları genel olarak var. Aynı zamanda sadece orkestramızda Hatay'ın sadece Altınözü ilçesinden değil, aynı zamanda Altınözü dışından da, Antakya merkezden de bize destek olan kişiler var.
Evet, peki amacınız neydi bu koroyu kurarken Sayın Ümit Tokgöz?
Aslında ilk amacımız aslında küçük bir ilçede yaşıyoruz fakat ben sanatın çok önemli olduğunu düşünüyorum bir toplum için. Ve burada yaşayan insanları aslında sanat konusunda teşvik etmek, onları sanatla beslemek istedim. İlk amacım buydu. Zaten dediğim gibi Altınözü mozaik bir kültüre sahip birçok kişi var. Yani doğal olarak koromuzda birçok mezhepten, dinden insanlar yer aldı.
Ve aslında Hatay tam yeriydi galiba bu koroyu oluşturmak için.
Zaten biz bir sesle müzik yapmaya başladığımızda zaten o sesin içine baktığınız zaman birçok farklı kişiyi gördük.
Alo?
Alo?
Dinliyoruz efendim, buyurun.
Tekrar söylüyorum. Lütfen. Biz zaten Altınözü kendi içinde birçok mezhebi, dini, aynı zamanda kültürü barındırdığı için konumuzun içinde biz bir sesle müzik yapmaya başladığımızda bu doğal olarak oluştu.
Evet. Ve sonra konserler mi başladı?
Evet, konserlerimiz devam ediyor şu anda.
Peki, Türkiye içerisinde nerelere gittiniz? Türkiye'nin dışına çıktınız mı?
Henüz iki tane konser gerçekleştirdik. Koromuz daha çok yeni. Fakat yakında yurt içinde bir konserimiz gerçekleşecek. Henüz yurt dışına çıkmadık.
Çıkmadınız. Şu anda bizi yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz kim bilir? Belki de sizi davet ederler. Siz de o davete icabet edersiniz.
Tabii, büyük bir zevkle.
Peki birazcık repertuardan söz edelim. Nasıl bir repertuarınız var? Nasıl seçiyorsunuz repertuarı?
Repertuarımızda öncelikle Türk halk müziği eserleri, Arapça şarkılar, Türk dünyasından ve dünyadan sesler içeren tek sesli, çok sesli müzikler var. Aslında mümkün olduğu kadar zengin bir repertuar sunmaya çalışıyoruz dinleyicilerimize.
Ne güzel. O zengin repertuar tabii ki o sazlarla 40 kişilik muhteşem bir koroyla dinleyicilerle buluşuyor. Peki ilgi nasıl verdiğiniz konserlerde?
İlgi ilk günlerde gerçekten böyle bir koronun oluştuğunu duyan herkes heyecanla konserlerimize gelmeye başladı. Ve ilgi giderek büyüyor. Hem koromuza katılma ilgisi hem de halkın konser beklentisi giderek olumlu ölçüde artmaya devam ediyor.
Evet, koro gittikçe genişleyecek gibi görünüyor eğer bu anlamda ilgi çok fazlaysa, değil mi?
Evet, biz de bundan mutluluk duyuyoruz ve her gelen talep bizim için çok değerli ve önemli.
Evet, ne güzel. Peki sadece Türk halk müziği repertuarıyla sınırlı değilsiniz herhalde, değil mi? Türk evet. Sanat musikisi de var mıdır örneğin?
Aslında koromuzun adı Zeytin Dalı Korosu. Yani herhangi bir Türk halk müziği korosu ya da sanat müziği korosu ya da herhangi bir müzik türüne ait değil. Dediğim gibi zengin bir repertuar sunmaya çalışıyoruz. Çünkü toplumumuz çok zengin bir kültür. Aynı zamanda koromuzda da farklı dil bilenler var. Aynı zamanda farklı kültürlerden kişiler olduğu için müziklerimiz çok zengin. Mesela bir Azeri operadan da seslendirme yapıyoruz. Çok sesli eserler de seslendiriyoruz. Arapça şarkılar da seslendiriyoruz. Yani gittiğimiz yere göre de orasına uygun olan eserleri de belirliyoruz. Yani halkın beğenisi bizim için önemli.
Yani aslında müzikle bir barış mesajı veriyorsunuz. Herkese bir zeytin dalı uzatıyorsunuz, değil mi? Böyle kesinlikle, diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz. Zaten koromuz da bunu örnekliyor. Sevgi dolu bir ortamda, yani gönlümüz ile yoğurduğumuz notalarla bir sesle, bir gönülle müzik yapmaya çalışıyoruz ve bunu karşıya zeytin dalı uzatarak vermek istiyoruz.
Ne güzel. Size o zaman başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Umarız koronuzun bir konseriyle biz de birlikte olabiliriz. Artık nerede karşılaşabilirsek. Tekrar size teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür sağ olun, ediyorum. Ben de onur duyarım bu durumdan. Ve son olarak kapatmadan ben de altın üstünde sevgili Sayın Kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve ilçe biletim müdürümüze bize yaptığı katkılardan dolayı buradan da teşekkür etmek istiyorum.
Biz de size teşekkür ediyoruz hayatın seslerine konuk olduğunuz için. Sağ olun. Var olun.
Sağ onur duydum. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Zeytin Dalı Korosu'nun şefi ve müzik öğretmeni Sayın Ümit Tokgöz telefon konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Duruldu Bağdat'a tel kuruldu. Marco gel yanıma. Aman meleğim nasıl edeyim, Seko Seko Seko gel yanıma.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyicilerimiz, öze yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, Ramazan ayına artık birkaç gün kaldı. Dolayısıyla dini açıdan önemini biliyoruz. Kur'an'ın bu ayda indirildiği için önemi çok büyük tabii ki, ama şimdi bu ayda tabii ki oruç da farz. Dolayısıyla şimdi hem bireysel hem toplumsal hayatımızdaki önemi çok büyük. Bugün bunlardan söz edeceğiz birazcık. Şimdi Ramazan gelirken hazırlıklar da başlar tabii ki her evde. Ama o hazırlıkların yanı sıra bir de manevi hazırlığı vardır galiba, değil mi? Neler söyleyeceksiniz?
Evet, ilahiyatçı olunca bana düşen manevi hazırlıklardan söz etmek oluyor. Aslında Nigün Hanım, yani ben madem böyle manevi olarak girdiniz, maddi manevi ayrımlarını hani çok önemseyen birisi değilim, onu söyleyeyim. Çünkü bunların ikisi bize öyle görünen ayrımlar.
Evet.
Yani yok ki bunun maddisi manevisi. Yani tabii ki ne anlatmak istediğimizi anlıyoruz ama.
Evet.
Şimdi öyle de sözler var ki, yani bunun altında pek çok şeyi düşünmek lazım. Mesela diyor ki bazı düşünürler, ne yerseniz osunuz.
Hı-hı.
Hadi bakalım, şimdi yediğiniz şeyle sizi açıklayan bir şeyse bu, bunun neresi maddi, neresi manevi, nerede biri başlıyor, biri bitiyor, nerede ayrılıyor, bunu bulamazsınız.
Evet.
Onun için yani şimdi ben tabii manevi hazırlık deyince televizyonlarda, radyolarda işte dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bunları çokça dinliyorlar. İftarda şunu yiyin, sahurda bunu yemeyin vesaire etmeyin diye. Ya onlardan da bağımsız şeyler söylemeyeceğim. Çünkü bunların hepsi birbiriyle bir bütün.
Bütün.
Tabii
o
ya.
O iftar yemekleri, sahurun önemi
ibadet,
değil mi?
Tabii. Yani oruç bedenle yapılan bir ibadet. Dolayısıyla maddi kısmından bağımsız olarak manevi kısmını konuşamıyoruz, ama nedense her Ramazan böyle benim dikkatimi çekiyor. Belki dinleyicilerimiz de böyledir. Sabahtan akşama kadar bir böyle yemek programlarıdır. Alıyor gidiyor yani.
Evet.
Nasıl alıyor? Hayret ediyorum. Mesela her Ramazan beni belki de rahatsız eden şeylerden birisi desem yeridir bu.
Evet.
Çünkü öyle bir odaklanıyoruz ki hani iftar yemeğine, sahura vesaireye. Aslında yememek üzere ve yemekle ilgili bir, yani yemek derken beslenmekle, hı hı, ilgili bir tarafı varken bu ibadetin, sanki böyle yani o yemeğe daha özen göstermekle ilgili bir şeye dönüşüyor gibi bir algı var bende. Ben,
evet,
kendimle ilgili konuşuyorum.
Sofralar mükemmel.
İşte bunları düşünüyorum, yani nasıl olabilir, bunları yeniden mi düşünmek gerekir diye. Şimdilik en azından kendi kendime düşünürken burada bir imkan oldu, bunu da paylaşma ihtiyacı hissettim. Neden? Sebebi de bu. Yani insan tabii ki anlam dünyasını oluştururken bu tarz ayrımlar yapabilmiş, felsefe,
evet,
böyle ilerliyor, düşünce dünyası böyle ilerliyor, ama maddi manevi dediğiniz şey o kadar da birbirinden ayrı şeyler değil yani.
Hı-hı.
Böyle birinin bittiği yerde biri başlıyor falan değil, iç içe şeyler ve bunların hepsini bir arada düşünmek, konuşmak lazım. Şimdi oradan girdik madem, bedenle yapılan bir ibadet dedik. Dolayısıyla sıhhat şart. Belki dinleyicilerimize bu konuda bir şey söylemek lazım. Zihinsel olarak ve duygusal olarak hazırlık yaparken dikkatimi çeken çok şeyler oluyor. Mesela diyelim ki sürekli ilaç kullanan insanlar, işte doktorlarına da danışarak tabii ki oruçlarını tutmaya gayret ediyorlar ama şimdi bu hazırlığı yaparken şöyle bir şeyi düşünsünler. Allah'ın insanlara ibadet olarak önerdiği, öğütlediği, hani biz buna farz diyoruz, evet, emir diyoruz ama bir yerde baktığınızda bunlar emir olduğunda insanların hani zorlayıcı bir takım şeyler getirdiğinden dolayı gerçek anlamda gerçek dünyalarına bazı yansımaları oluyor. Bunu düşünüyorlar, bunu yapmaya çalışıyorlar, güzel, ama yani yapamadıkları yerde kendilerini üzmesinler istiyorum.
Çünkü buna dinimizde bir karşılığı ki, evet, var yapamadığı zaman.
Biz bunu anlatamıyoruz. Evet. Ya ilahiyat hocalarına da soruyorlar, fetva alıyorlar ama yine de kendi bildiklerini yapıyorlar. Evet. Ve o kendi bildikleri pek çok şeye mal olabiliyor. Hı-hı. Onun için madem bu Ramazan öncesi manevi hazırlıklar diyoruz, o zaman işte burayı da düşünmek gerekir. İbadetin ön şartı sağlıktır.
Evet.
Sağlıklı olmak dediğimiz zaman da pek çok ölçütü var bunun. Akıl sağlığımız, ruh sağlığımız, beden sağlığımız, duygu durumumuz, bütün bunların hepsi bir arada. Tabii ki oruç tutmak ayrıca insana sıhhat veren bir şeydir. Ama sıhhatli olanları daha sıhhatli yapmaya yarayan, evet, da bir şeydir. Sağlık durumundan dolayı bazı sıkıntılar yaşayan insanların, yani oruç tutayım ben iyileşeceğim diye bir umutları varsa eğer, biraz bu konuyu tekrar çok taraflı, evet, düşünmeleri gerekir, evet, diyorum. Yani biraz böyle bu konudan girdim çünkü sorular sorulmaya başlandı bile, evet, bize.
Ama artık o aynı sorulardan da sıkıldık. Çünkü yıllardır yaşadığımız Ramazan ayı, yıllardır tuttuğumuz oruç ve hep ama sorular değişmedi.
Değişmiyor.
Sakız çiğnesek bozulur mu? Denize evet, girsek evet, bozulur mu? Olur mu gibi.
Şimdi onun için biz başka şeyler konuşalım.
Evet, insanların hoşgörülü olması, hoşgörünün artması da önemli. Örneğin oruç tutuyor, sigara içiyor, o sigaradan mahrum kalmış, o kadar sinirli ki karşısındakini
kırıyor.
Oruç
başıma vurdu diyor.
Yani
evet, evet. Yani oruç böyle başa vuran, dile vuran, vücudun herhangi bir azasını olmadığı gibi çalıştıran bir ibadet haline geldiyse, işte o az önce söylediğim şeyler dikkat etmek, evet, lazım. Yani demek ki biz manevi olarak, duygusal olarak, ruhsal olarak kendimizi buna çok hazırlamamışız,
evet,
demektir.
Evet,
çünkü
evet,
sizin zaten oruçlu olan ilişkiniz yani gündelik hayat içerisinde var olan bir ilişkidir.
Evet.
Hayatınızı askıya alarak oruç tutamazsınız.
Ama sağlıklıysak da oruç başıma vurdu, ben işte insanları kırıp geçiriyorum, hı-hı, diye oruç tutmamak da değil tabii ki.
Değil.
O hoşgörüyü.
Tam tersi işte onu yerleştirebilmek için bir orada alan tanınıyor size ve o alanı kullanmanız isteniyor.
Evet.
Yani madem öyle, o zaman bunu bir tarafa atayım demek, çok iyi bir konuya temas ettiniz. Biz bundan bahsetmiyoruz.
Evet.
Yani ibadeti belli şartlara dayandırarak, hı-hı, yapmaktan söz ederken insani durumları gerekçe göstermek veya daha da açık konuşayım bahane etmek,
evet,
değil bu.
Evet.
Tam tersi, zaten bizim insani durumlarımıza katkı sağlasın, bunlarla bunları daha olumluya sevk etsin diyedir bazı ibadetlerin anlamı ve,
evet,
önemi.
Oruç ibadettir ama tabii, belli kuralları
tabii,
vardır.
Tabii belli kuralları, ön şartları vardır. Bunları yerine getirmekle de siz belli kazanımlar elde edersiniz. İşte o kazanımlarla ölçülür bunun, hı-hı, sonucu. Yani ne yaptınız, ne kadarını yapabildiniz. Elbette ki insanız, her zaman her halimiz aynı olmuyor.
Elbette.
Bazen olumlu, bazen olumsuz olabiliyor. Bir kere bunları bir yeniden bir düşünmek lazım. Bir ikincisi, yani hep söyleriz bu hazırlık içerisine ne koyabiliriz diye. Orucun, hani Kur'an'ın indiği ay olduğunu söylediniz ya. Ramazan ayında aslında insanlar nasıl oluyorsa günü bereketlendiriyorlar. Bu da enteresan geliyor. Yine bu yemekle ilgili bir şey. Bütün planımızı, programımızı belki yemeğe göre mi ayarlıyoruz? Ne yapıyorsak mesela oruç tutanlar için biraz daha vakit artıyor. Ama şimdi orada o vakti nasıl değerlendirdiğiniz önemli.
O zaman oku diye başlayan Kur'an'ı okuyabiliriz. Evet, madem bu ayda indi,
bu bir gelenektir.
Anlamalıyız,
tabii,
onu yaşamalıyız.
Mukabeleler yapılır, Kur'an okunur, dinlenir vesaire. Belki şöyle bir hedef koymak lazım. Yani Ramazan'dan öncesi ve Ramazan'dan sonrasıyla ilgili çok kişisel bir çalışma yapabilir dinleyicilerimiz. Kur'an'ı bütünlüğüyle okumak, bitirmek, Arapçasından en bildik, alışılageldik bir yöntemdir. Ramazan'da bu hep uygulanır, elde var bir. Bu tabii ki herkesin tercihidir, yapılır. Bunun yanında bir de belki bu seferlik ben bunu söyleyeyim mesela. Diyelim ki 5 tane ayet benim gündelik hayatıma yansıyacak olan ve beni gerçekten bir dahaki Ramazan'a kadar, arada bir sene var, bu bir aylık antrenmanla, bu bir ayda öğrendiğim bu 5 tane ayet acaba beni bir yıl içerisinde nasıl dönüştürecek? Bakın o kadar enteresandır ki insanlar hep şundan şikayet ediyor. Diyorlar ki işte mümin, inanan ve yani dini değerleri olan, hassasiyetleri olan insanlar Kur'an'ı hayatımıza geçirmek. İşte buyurun fırsat.
Evet.
Neyse o Kur'an'dan hayatınıza geçecek olan ve bunu kişisel olarak
onu kendiniz okuyup anlayınca yaşayacağız
tabii,
zaten.
İşte bu. Yani evet. Kendinizle ilgili olarak bir şey. Yoksa ben okuyayım bunu Remziye'ye öğreteyim o yapsın değil.
Evet.
Nilgün'e öğreteyim o yapsın değil.
Kendimiz.
Kendim.
Evet.
Kendim bu Ramazan'da ne öğrendim ve bunu bir yıl boyunca niye söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi belki dinleyicilerim o kolay ne var ki onda falan değil işte. Kolay evet. Değil biz bunu görmüyoruz.
Evet.
Biz sizinle daha önceki haftalarda da konuştuk hani peygamberimiz söylemişti ya beni Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı. Niye? Çünkü içinde öyle bir ayet var ki 112. ayet. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hadi bakalım.
Yeah.
Yani bu ayet bu Ramazan'ın birinci ayeti olabilir.
Evet.
Dost doğru olmak ne demekse. Yani buna günlerinizi, aylarınızı verirsiniz bunu düşünmekle. Çünkü niye? Gün 24 saat. Her bir sözümüzün ve eylemimizin arkasında biz bu doğruluğu ararsak işte o zaman anlarız ne kadar Kur'an'ı hayatımıza geçiriyoruz, geçirmiyoruz. Öyle çıkıp konuşmak değil
evet,
bu iş.
O zaman Ramazan ayını da anlayarak yaşamalıyız aslında.
Bu kadar
aslında.
İstenen bu zaten.
İdrak.
İdrak.
Evet.
Yani Ramazan bizim için bir şeylere vesile olacaksa bizim kendi ömrümüze hediye edeceğimiz şeyler bana göre bunlardır ve bu hazırlıklar yani ben bu Ramazan'da ne yapabilirim? Tabii şimdiden plan program yapmaya başladık işte kimi davet edeceğiz, ne yapacağız, evlerimiz temizlendi. Ayrıca işte bir takım yiyecekler, içecekler depolandı. Başkalarına yardımlarımız varsa onları yaptık. Bunlar çok güzel
fitre
adetler.
Ve zekat.
Onlar hazırlandı, evet, hazırlandı. Düşünüldü, yerlerine gönderilecek vesaire ama bir taraftan da yani madem öyle bir aylık bir süre içerisinde bana kalacak olan nedir sorusunu her birimiz tek tek soracaksak eğer benim bu Ramazan için dinleyicilerimize naçizane önerim bu. Kur'an'ı bütünüyle okumak elbette ki hepimizin kişisel tercihi olabilir. Bu çok güzel bir gelenektir. Bunu yaparız. Manasını da okuruz. Arapçasını da okuruz. Bunun yanında lütfen kendimize de böyle bir çalışma yapalım. Bir
evet.
Defter kalem alalım yanımıza. Okurken tam da böyle hayatımıza işte benim aradığım buymuş dediğimiz 5 tane ayeti yazalım. Bakalım biz bir yıl boyunca bu 5 ayetin neresini ne yapıyoruz?
Evet, evet. Diyelim ve
diyelim,
noktalayalım.
Diyelim.
Ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını da
kutlayalım.
Böylelikle kutlamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız sevgili Remziye Ege. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sevgili dinleyicilerimiz bugün de sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nin Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkente bekliyoruz sizleri. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri. kopacağım. Buradan da çok büyük olur.